Malaki 2. bölümde kahinler saygısızlıkları yüzünden azarlanır. Bu bölümde başka bir ana konuya geliyoruz ama hala kahinlerle ilgilidir. Tanrı kahinleri kutsal şeylere olan saygısızlıklarından dolayı azarlar. Saygısızdırlar, tapınağa saygısızlık yaparlar. Tanrı'ya hizmet edeceklerine, Tanrı'ya karşı çıkmaktadırlar. Tanrı'nın tapınağında yaptıkları hizmetin ta kendisiyle Tanrı'nın adını küçük düşürmektedirler. İlk bölümde rahiplerin Tanrı'nın adını küçümsediklerini gördük. Tanrı'ya kurban olarak sundukları yaşlı ve hasta hayvanlardan bahsettim. Bunu yapmaktaki suçları Tanrı'ya değersiz bir şey vermeleri değildi. Ve Tanrı onları vermedikleri için azarlamıyordu. Birazdan bu konuya değinecek ve insan Tanrı'dan çalar mı sorusunu soracaktır. Ama burada altı çizilen şey adanan sununun değeri değil, sunağa konulan sununun niteliğidir. Leviler kitabında 5 büyük sunudan bahsedildiğini görürüz ve bunların her biri de İsa Mesih'e işaret eder. Her sununun gelecekte olanı simgelemesi gerekmekteydi ve bu kişi kutsal, zararsız, kirlenmemiş ve günahtan uzak olan kişidir. O kusursuzdu ve onu temsil edip ona işaret eden sunu da lekesiz olmalıdır. Tatlı sunular, hatta tatlı olmayan sunular bile Tanrı oğluna işaret etmekteydi. Malaki'nin zamanında kahinler Tanrı'ya kusurlu bir sunu, yaşlı ve hasta bir sunu getirerek Tanrı'nın adını küçümsemekteydiler. Gelecek olan kusursuz kişiyi temsil etmesi için sunağa hastalıklı ve sakat bir hayvan getirmek bir nevi Tanrı'ya küfürdü. Aynı şey günümüzde de yapılmaktadır. Birkaç yıl önce çok popüler olan rock operası olan Jesus Christ Superstar, Rab İsa'yı ahlaksız, şaşkın bir adam olarak göstermişti. Dünyanın onu unutamadığı doğrudur ama dünya onun hakkında doğru şekilde de düşünmüyor. Onu kitaplarda, tiyatro oyunlarında ve hatta liberal kiliselerin kürsülerinde yanlış temsil edenler Tanrı'nın adını küçümsemektedir. Bazen bunları bize yaptıran günahlı doğamızdır. Söylenen bir başka yanlış söz ise Tanrı size gösterecektir. Hayır, öyle olmayacak. Tanrı'nın küçük erkek ve kız çocuklarını döverek oradan oraya koşuşturduğunu mu düşünüyorsunuz? Lütfen dostum, kendimizi Tanrı'yı yanlış bir şekilde temsil etmekten koruyalım. Tanrımız lütufkardır ve kendisine saygı gösterilmesi gerekir. Günahı yargılar ve gelecekte de günahı yargılayacaktır. Tanrı saygıya layıktır. Ona saygı duyulması gerekir. Ona tapınılmalıdır. Aynı zamanda ona hayranlık duyulmalıdır. Geçen gece Bach'ın müziğinden bazı parçalar dinliyordum ve bu müziğin tamamiyle Tanrı'yı öven bir müzik olması beni hayrete düşürdü. Günümüzde muhafazakar kiliselerde bile sadece Tanrı'ya övgüler sunan ilahiler fazla yok. Tanrı'yı övmeyişimiz ve bunun yerine insanları övmemiz Tanrı'nın ismini küçümsememizin bir başka çeşididir. Bu günümüz kilisesinin kınanan bir günahıdır. Yaşadığımız çağdaki gerçek inananların hepsi birer kahin olduğuna göre Malaki'nin kahinler için şu peygamberliği bizim için de geçerlidir. 1. bölümün 6. ayetinde Tanrı rahiplere hitap eder ve onları adını küçümsediklerinden ötürü azarlar. Şimdi 2. bölümün 1. ayetinde yine onlara hitap etmektedir. Şimdi ey kahinler, bu buyruk sizin içindir der. Gördüğünüz gibi hala kahinlere hitap etmektedir. Malaki 2. bölüm 2. ayette her şeye egemen Rab diyor ki, söz dinlemez, adımı onurlandırmaya istekli olmazsanız üzerinize lanet yağdırıp hayır dualarınızı lanete çevireceğim. Lanetledim bile çünkü beni onurlandırmaya istekli değilsiniz. Görevlerini ciddiye almıyorlardı ve Tanrı onları halkı yargıladığından daha sert bir şekilde yargılayacaktı. Neden mi? Çünkü konumları itibariyle sorumluydular. Bu kötü durumun devam etmesine izin veriyorlardı. İnsanların sakat ve hasta hayvanları sunu olarak getirmelerini görmezden gelmekteydiler. Tanrı onlara gerçeğin yasasını verdi ve onların bunu halka öğretmesi gerekiyordu. Şimdi çok ağır bir şey söyleyeceğim. Kürsüye inanmayan, bir yürekle giden ve cemaate sadece birkaç dindar söz söyleyen bir vaiz olmak yerine bu dünyadaki en kötü günahkar, hatta ve hatta bir katil olmayı bile tercih ederim. Tanrı'nın bu vaizleri sorumlu tutacağı kesindir. Tanrı bunu çok açık ve sert bir şekilde bildirmektedir. Malaki 2. bölüm 3. ayette soyunuzu paylayacağım. Bayramlarınızda kurban ettiğiniz hayvanların gübresini yüzünüze saçacağım. Sizi önümden atacağım der. Belli ki Tanrı halkı bereketlemişti ve bu dönemde bol bol hasat alıyorlardı. Kahinlere hasatın, yani buğday, arpa, incir, üzüm gibi hasatın onda birinin verilmesi gerektiğini hatırlarsınız. Her şeyin ondalığı rahipleri desteklemek için Tanrı'ya verilirdi. Şimdi Tanrı ekilen tohumları bozacağını ve kahinlerin bundan önce aldıkları miktarda ondalık alamayacaklarını söyler. Bu durumda o dönemdeki sosyete sona ermek üzereydi. Bayramlarınızda kurban ettiğiniz hayvanların gübresini yüzünüze saçacağım diyor. İlginç olan bir şey var ki hayvanların iç organları kahinlere verilirdi ama iç organlardaki dışkı reddedilip atılırdı. Asla kurbanlık hayvanın içinde bırakılmazdı. Bu yüzden Tanrı kahinlerin yüzüne dışkıyı fırlatacağını söylerken burunlarını dışkıya sürteceğini söylemiş gibi olur. Ve o zaman sunağında hizmet edemeyeceklerdir. Neden mi? Çünkü murdar olan hiçbir şey oraya giremez ve yüzlerine dışkı sürülen kahinler de kesinlikle murdar olacaktır. Tanrı'nın bu konuda burada kullandığı dil çok sert bir dildir. Malaki 2. bölüm 4, 5 ve 6. ayetlerde. Levi ile yaptığım antlaşmanın sürmesi için size bu buyruğu gönderdiğimi bilesiniz. Böyle diyor her şeye egemen Rab. Onunla yaşam ve esenlik verecek bir antlaşma yaptım ve bana saygı göstersin diye kendisine bunları verdim. Benden korkup adıma saygı gösterdi. Doğru öğüt ağzındaydı. Dudaklarında hile yoktu. Benimle esenlik ve doğruluk içinde yürüdü. Birçoklarını da suç yolundan döndürdü diyor. Bu ayetler bize Tanrı'nın Levi oymağını seçmesinin nedenini de gösterir. Yakup oğlu Levi'ye baktığımızda onu kesinlikle seçmezdik. Çünkü onda Tanrı'yı övebilecek hiçbir şey yoktu. Ve yaşlı Yakup ölürken 12 oğlunu yatağının yanına çağırıp her biri hakkında peygamberlik etti. Bunun kaydını Yaratılış 49. bölümde okuruz. Şimon ve Levi için bir tek peygamberlikte bulundu. Şimon'la Levi kardeştir, kılıçları şiddet kusar. Onların kurallarına girmem, toplantılara katılmam. Çünkü öfkelenince adam öldürdüler. Canları istedikçe sığırlara sakatladılar. Kız kardeşlerine tecavüz edildiği için kendilerini bunu yapmakta haklı gördüler ama yine de katildirler, diyor. Yakup'un peygamberliği devam eder. Lanet olsun öfkelerine çünkü şiddetlidir. Lanet olsun gazaplarına çünkü zalimcedir. Onları Yakup'la böleceğim ve İsrail'de dağıtacağım der. Tanrı Levi'yi İsrail'de nasıl dağıtacaktı? Onlar kahinler oymağı olacaklardı. Onlara hiçbir toprak parçası verilmedi. Bunun yerine oymakların arasında dağıldılar. Ama Levi'nin kendisi böyle bir serseri ve katilken nasıl kahinler oymağını oluşturdu? Tanrı'nın Levi oymağını seçmesinin nedenini görmek için tarihi izleyebiliriz. Yüzyıllar sonra İsrailoğulları putperest olup tapınmak için altın danayı yaptıklarında Musa peygamber putperestlerin öldürülmesini emretti. Musa'nın sözünü yerine getiren Levi oymağıydı. Musa peygamber ölmek üzereyken etrafına oymakları toplayıp Yakup'un 12 oğlu Musa'nın etrafına toplanan 1 milyondan fazla kişi haline gelmişti. Ve yasanın tekrarı 33. bölüm 8, 9 ve 10. ayetlerde Musa her oymak için bir peygamberlikte bulundu ve Levilileri şöyle kutsadı. Levi içinde şöyle dedi. Ya Rab, senin Tummim'in ve Urim'in sadık kulun içindir. Onu Massa'da denedin. Meriva sularında onunla tartıştın. O annesi ve babası için onları saymıyorum dedi. Kardeşlerini tanımadı. Çocuklarını bilmedi. Ama senin sözünü tuttu ve antlaşmana bağlı kaldı. İlkelerini Yakup soyuna, yasanı İsrail'e öğretecekler. Senin önünde buhur, sunağında tümüyle yakmalık sunular sunacaklar. Levi zalim bir katil olduğu halde soyundan gelen oymağın Tanrı sözüne itaat edip antlaşmasına bağlı kalmalarına burada dikkat etmemiz gerekir. Yasanın tekrarı 33. bölüm 11. ayette Ya Rab onları el attıkları her işte kutsa, yaptıklarından hoşnut ol. Ona karşı ayaklananların ve ondan nefret edenlerin belini kır. Bir daha ayağa kalkamasınlar der. Tanrı Malaki aracılığıyla Levi'nin daha önce kendisine saygı gösterdiğini ama şimdi Levi oymağının kendisine saygı göstermediğini söyler. Tanrı'nın emirlerine itaatsizlik ediyorlardı. Doğru öğüt ağızlarındaydı. Dudaklarında hile yoktu. Benimle esenlik ve doğruluk içinde yürüdüler. Birçoklarını da suç yolundan döndürdü diye devam eder Tanrı. Gördüğünüz gibi daha önce halka iyi örnek olmuşlardı. Ama şimdi değiştikleri kesindir. Buradan bugün kullanabileceğimiz bir ders var. Kimse Tanrı'ya onun adına saygı göstermeden hizmet edemez. İnsanlara nasıl bir örnek olduğunuz söylediğimiz sözler kadar önemlidir. Malaki 2. bölüm 7. ayette kahinin dudakları bilgiyi korumalı ve insanlar onun ağzından öğüt aramalı. Çünkü o her şeye egemen Rabbin ulağıdır der. Kahinlerin her şeye egemen Rabbin ulakları olması gerekir. Ben bir kilise vaizinin tek görevinin Tanrı sözünü öğretmek olduğuna inanırım. Tanrı pastörün yani vaizin her yere koşuşturup hasta bebekleri ziyaret ederek onları sürekli pışpışlayarak Tanrı sözünü çalışıp topluluğuna öğreteceğine, bütün zamanını kiliseyi idare etmekle harcamasını bekleyen kiliseyi affetsin. Pastörün görevi Tanrı sözünü öğretmektir. Eğer kürsüye çıktığı zaman Tanrı sözünü öğretmiyorsa o başka. Ama zamanını Tanrı sözünü çalışıp onu bildirerek geçiriyorsa, o zaman Tanrı'nın kendisini yapmak üzere çağırdığı işi yerine getirmektedir. İlk kilisede elçilerin de böyle bir durumla karşı karşıya geldiklerini hatırlayalım. Yunanlı Yahudiler kendi dullarını ihmal edip ve orada doğup büyüyen dullara öncelik verildiğinden şikayet ediyorlardı. Konu elçilere bildirildi ve elçiler bu sorunu çok güzel bir şekilde çözdüler. Bu işlerle ilgilenmeleri üzere kilisenin 7 görevli seçmesini söylediler. Elçilerin İşleri 6. bölüm 2. ayette şöyle yazar. Tanrı'nın sözünü yayma işini bırakıp maddi işlerle uğraşmamız doğru olmaz. Ben Tanrı sözünü çalışıp onu öğretmenin vaizin işi olduğuna inanıyorum. Tanrı bunun Levinin işi olduğunu söyler ama Maleki'nin zamanındaki kahinler bunu yapmıyorlardı. Bu yüzden Tanrı kahinlere şöyle der. Malaki 2. bölüm 8 ve 9. ayetler. Ne var ki siz yoldan saptınız ve öğrettiklerinizle birçoklarınız suça sürüklediniz. Levi ile yaptığım antlaşmayı bozdunuz. Böyle diyor her şeye egemen Rab. Benim yollarımı izlemediniz. Kutsal yasayla ilgili konularda adam kayırdınız. Bu yüzden ben de bütün halkın önünde sizi aşağılayıp gülünç duruma düşürdüm. Hristiyan dünyasında vaizlerin sözünün dinlendiği bir zaman vardı. Ama bakıyoruz ki bu gerilerde kaldı. Tanrı bunun kendi hizmetinde olan kişilerin sözünü bildirmediğinde gerçekleşeceğini söylemektedir.
Malaki 2. bölümde halk sosyal günahlarından ötürü azarlanmaktadır. Malaki 2. bölüm 10. ayette hepimizin babası bir değil mi? Bizi yaratan aynı Tanrı değil mi? Öyleyse neden atalarımızın yaptığı antlaşmayı bozarak herkes kardeşine ihanet ediyor diye sorar. Bazı yorumcular bundan sonraki ayette hem İsrail'den hem de Yahuda'dan söz edildiği için burada geçen baba sözcüğünün İbrahim'i ifade ettiğini söyler. Ancak ben bundan sonraki bizi yaratan aynı Tanrı değil mi sorusunun Malaki'nin baba olarak Tanrı'dan söz ettiğini ortaya koyduğuna inanırım. Malaki Tanrı'nın hangi şekilde baba olduğunu da açıklar. O yaratan olarak babadır ama insanlar bu ilişkiyi kaybetti. Adem'e Tanrı oğlu denilmekteydi ama Adem günah işledikten sonra kendi benzerliğinde bir oğul sahibi oldu. Bu oğul Tanrı'nın benzerliğinde değil, kendi düşmüş doğasının benzerliğindeydi. Bu yüzden İsrail ulusunda Tanrı'nın birey olarak hiçbir İsrailli'den oğlu olarak bahsettiği görülmez. Bunun yerine ulustan bir bütün olarak oğul olarak bahsedilir. Tanrı eski antlaşmada hiç kimseden oğlu olarak bahsetmemiştir. Musa ve Davut peygamber kadar Tanrı'ya yakın adamlardan bile hizmetkarım Musa ve hizmetkarım Davut diye söz edilmektedir. Tanrı hiçbir zaman oğlum Musa ya da oğlum Davut demez. İnsanlar İsa Mesih'e iman ederek Tanrı'nın çocukları olmaktadır. Tanrı yaratıcısı olması bakımından tüm insanlığın babasıdır. Bu günümüzde büyük bir şekilde vurgulanan bir noktadır ve ben böyle yapılmasının da doğru olduğunu düşünüyorum. Bizi yaratan Tanrı değil mi? Hepimiz Tanrı'nın yaratıklarıyız. Öyleyse neden atalarımızın yaptığı antlaşmayı bozarak herkes kardeşine ihanet ediyor denir. Seçilmiş bir halktılar ama yine de birbirlerine haince davranmaktaydılar. Tanrı'yla araları iyi olmadığı için birbirleriyle de araları iyi değildi. Günümüzün insanları da böyledir. Benim güvenmeyeceğim birçok kişi olduğunu söylemek zorundayım. Ve ne yazık ki hayatının çoğunu inananlar topluluğunda geçirmiş biri olarak bu topluluklarda güvenmeyeceğim birçok kişi olduğunu da söyleyebilirim. Bu insanlara çoğu zaman güvenmiyorum. Neden mi? Çünkü ikiyüzlü davranışlar vardır. Mesih'in davasına bir kilise kavgasından, kilise içerisindeki ayrılıklardan ve birbirlerini çekiştiren kilise önderlerinden daha fazla zarar veren bir şey olmaz. Bir kilise ne kadar müjdeci olursa olsun, eğer bu durumdaysa tanıklığının pek bir değeri olmayacaktır. Boşanma ve tekrar evlenme günahlarıyla ilgili de Malaki 2. bölüm 11. ayetten itibaren şöyle denir. Yahuda halkı haince davrandı. İsrail'de ve Yeruşalim'de iğrenç şeyler yapıldı. Yahuda yabancı ilaha tapınan kızla evlenerek Rabbin sevdiği kutsal yeri kirletti der. Şimdi çok açık bir şekilde konuşulmaktadır. Yahuda halkı haince davrandı deniliyor. İsrail'de ve Yeruşalim'de iğrenç şeyler yapıldı. Şimdi Malaki'nin neden söz ettiğini biliyoruz. Yahuda, Yahuda oymağıdır. İsrail, 12 oymağın hepsini içerir ve Yeruşalim'de buranın başkentidir. İsrail'de ve Yeruşalim'de iğrenç şeyler yapıldı diyor. Tanrı birbirine haince davranarak antlaşmaya nasıl saygısızlık ettiklerinden söz eder. Bu da Rabbin kutsallığına saygısızlık anlamına gelirdi. Tanrı kutsaldır ve kutsallığı sever. Tanrı günahı sevmez. Tanrı günahtan nefret eder. Şimdi her şeyi onlar için heceleyecektir Tanrı. Neden bahsettiğini açık bir şekilde söyler. Yabancı ilahın kızıyla evlenerek diyor. Erkekler sürgünden döndüklerinde etraflarında yaşayan güzel yabancı kızları gördüler. Bunun üzerine karılarını bırakıp putlara tapan bu yabancı kızlarla evlendiler ve bu durumda ulusa putperestliğin girmesine neden oldu. Aynı şeyi kutsal kitabın pek çok yerinde görüyoruz. Yaratılış 6. bölüm 1 ila 7. ayetler arasında ilahi varlıkların insan kızlarıyla evlenmesinin de bu durumun aynısı olduğunu düşünüyorum. Ben bazen bazı yorumcuların inandığı gibi burada adı geçen ilahi varlıkların melekler olduğu ve insan kızlarıyla yaşayıp çocuklarının bir çeşit canavarlar olduğu düşüncesine kesinlikle inanmıyorum. Rabbimiz meleklerin evlenmediğini açık bir şekilde Matta 22. bölüm 30. ayette söyler. Bunun yerine bu Tanrı yolunda yürüyen Şit'in soyunun Kabil'in Tanrı yolunda yürümeyen soyuyla karışıp bozulmasını simgeler. Aynı zamanda Moab'ın kızlarını İsrailli erkeklerle evlendirmesi de buna bir örnektir. Putperest Moablılarla İsrailliler evlendiler ve bu da İsrail'e putperestliğin girmesine neden oldu. Yine İsrail krallığı bölündükten sonra Ahav'ın önce putperest bir kahin sonra da Sur ve Sayda kralı Edbaal'ın kızı İzabel'le evlenmesi yüzünden İsrail Fenikelilerin putperestliğiyle tanıştı. Şimdi aynı şeyler Malaki'nin zamanında yeniden yaşanmaktadır. Nehemya'dan İsraillerin tarafında her türlü putperest halkın yaşadığını öğreniriz. Genç bir Yahudi güzel görünen yabancı bir kız görür ve onunla evlenmek ister. Bu yüzden kendi Yahudi karısından ayrılır ve bu putperest kızla evlenirdi. Bugün tekrar yaşanan hikayenin aynısıdır. Boşanma yüzdesinin gittikçe arttığını görüyoruz. Bu pek hoşumuza gitmese de bir inanlıyla inanlı olmayan birisinin evlenmemesi gerektiğini söylemeye devam edeceğiz. Tanrı'nın bu konudaki çok açık ve belirgin talimatlarına rağmen bunu yapan her genç sadece tehlikeye davetiye çıkartmamaktadır. İnanın bana bu çiftin birçok sorunları da olacaktır. Başka türlü olması pek mümkün görünmez. Malaki 2. bölüm 12. ayette bunu yapan kişi kim olursa olsun her şeye egemen Rab'be sunular getirse bile Rab onu Yakub'un topluluğundan atsın der. Tanrı'nın bu sözleri oldukça açık ve serttir. Bunu yapan kişi kim olursa olsun her şeye egemen Rab'be sunular getirse bile Rab onu Yakub'un topluluğundan atsın diyor. Kim olursa olsun aynı yargıya uğrayacaktır. Tapınaktaki kuralları, ayinleri yerine getirip de hala günah içinde yaşamaya devam ederse bu yargıdan kurtulamayacaktır. Dostlarım Tanrı'nın gerçek bir çocuğu günah içinde yaşamaya devam etmez. Bu yüzden baba ocağından ayrılıp uzak bir ülkeye giden, oradaki varını yoğunu har vurup harman savuran, sonunda bir domuz çobanı olan, domuz ahırında domuzlarla kalan o kaybolan oğul, domuz ahırındayken kendine geldi ve buradan kalkıp babamın yanına gideceğim dedi. Çünkü o bir domuz değil bir oğuldu. Kendisinde babasının doğası vardı ve sürekli olarak bir domuz gibi de yaşayamazdı. Bir gün korkunç zina günahından kurtulamayan ve bunun için yardım isteyen bir kişiden mektup aldı. Eğer Tanrı'nın çocuğuysa domuz ahırından dışarı çıkar. Domuz ahırını sadece domuzlar sever ve orada kalmaktan sadece onlar tatmin olur. Bir oğul orayı terk edecektir. Malaki 2. bölüm 13. ayette yaptığınız başka bir şey var. Rabbin sunağını gözyaşı seline boğuyorsunuz. Ağlayıp sızlanıyorsunuz. Çünkü Rab artık getirdiğiniz sunulara ilgi göstermiyor, onları elinizden beğeniyle kabul etmiyor der. Kendilerini boşayan ve yabancı kızlarla evlenen kocaların karıları sunağa gelip ağlıyordu. Sunağın üstünde gözyaşı döktüler ve Tanrı onları duydum. Bu olduktan sonra siz çok dindar bir şekilde gelip üzerinde karılarınızın gözyaşlarının bulunduğu sunağa sunularınızı sundunuz. Sunularınızı hiç dikkate almadığımı bilmenizi isterim diyor. Malaki'nin zamanındaki insanlar cahillik numarası yaparak ve sahte memnuniyetle ve sahte masumiyetle bunun nedenini soracaklar şimdi. Malaki 2. bölüm 14. ayet. Neden diye soruyorsunuz? Çünkü Rab seninle gençken evlendiğin karın arasında tanıktır. O yoldaşın ve evlilik antlaşmasıyla karın olduğu halde ona ihanet ettin der. Neden diye soruyorlardı. Tanrı onların sunularını kabul etmeyeceğini söylediğinde bile Tanrı'ya gücenirler. Bu sözler içlerinden neden kabul etmeyecekmiş çok güzel bir kuzu getirdim dedikleri düşüncesinde taşır.
Bu soruyu sorduklarında Malaki cevabı yanlış anlamasınlar diye çok açık bir şekilde bildirir. Çünkü Rab seninle gençken evlendiğin karın arasında tanıktır. O yoldaşın ve evlilik antlaşmasıyla karın olduğu halde ona ihanet ettin der. Gördüğünüz gibi İsrailli gençken Yahudi bir kızla evlenir. Ama yaşı ilerledikçe ve aralarında yaşayan putperestlerin arasında dolaştıkça tanıştığı putperest bir kızla evlenmek istediğine karar verir. Rahibin önünde durup ona sadık kalacağına yemin ettiği kişi Yahudi karısıydı. Bundan sonraki ayet her zaman yorumlanması çok güç bir ayet olmuştur. Ama öyle inanıyorum ki bir Yahudi tarihçisi olan Dr. Weinberg'in peygamberin boşanmadan söz ettiğini belirtirken haklıdır. Ve Tanrı'nın evlilik hakkında söylediği şeylerden de bahseder. Malaki 2. bölüm 15. ayette Tanrı sizi tek beden ve ruh yapmadı mı? Neden tek? Çünkü o kendisine özgü bir soy arıyordu. Onun için kendinize dikkat edin. Hiçbiriniz gençken evlendiği karısına ihanet etmesin der. Tanrı sizi tek beden ve ruh yapmadı mı diye sorulur. Erkek ve kadının yaratıldığı güne uzanmaktadır bu soru. Adem bir yarımdı ve Havva da diğer yarısıydı. Ve birlikte bir bütün oluşturmaktaydılar. Bir bebek doğunca bu daha da belirgin olur. Bebek hem anne hem de babanın bir parçasıdır. İkisi kesinlikle çocukta tektir. Neden tek? Çünkü o kendisine özgü bir soy arıyordu diyor. Gördüğünüz gibi kadının aile için erkek gibi olması gerekir. Hem ruhta hem bedende. Boşanmanın veya kavganın olduğu bir ev çocuk yetiştirmek için uygun bir ev değildir. Dostum eğer genç bir bayansan, o genç adam senin inandığın gibi inanmadan onunla evlenmemelisin. Çünkü aslında evlilikte senin onu takip etmen gerekecek. Ve sen Tanrı'nın çocuğuysan ama o değilse ona boyun eğerek geçireceğin evlilik zor bir evlilik olacaktır. Size şunu söyleyeyim. Aşık bir genç, erkek, evlenmek istediği kızı hoşnut etmek için hemen hemen her şeyi yapmaya hazırdır. Ama evlendikten sonra onu hoşnut etmek için bu kadar yakından ilgi duymaz. Ve tabii ki aynı şey aşık bir genç kız için de geçerli olacaktır. Şundan emin olabilirsiniz ki itaatsizlik edip de bu şekilde evlenirseniz başınız dertten kurtulmayacaktır. Onun için kendinize dikkat edin. Hiçbiriniz gençken evlendiği karısına ihanet etmesin. Malaki yaptıklarına dikkat etmeleri için bu halkı uyarır. Tanrı halkının putperestlerle evlenmesini özellikle yasaklamıştı. Nehemya'nın Yeruşalim'in duvarlarını inşa ettikten sonra kralın Sakis'i olarak Medlilerle Perslerin başkentine geri döndüğünü hatırlarsınız. Ama orada bir süre kaldıktan sonra Yeruşalim'e geri döndü. Tanrı'nın düşmanlarından Ammonlu Tobiya'ya tapınakta bir oda verildiğini öğrendi. Başkahin bu düzenlemeyi oğlu Tobiya'nın kızıyla evlendiği için yapmıştı. Nehemya'nın bu konuda ne yaptığını biliyor musunuz? Oraya gidip Tobiya'ya ait olan her şeyi, mobilyaları bile tapınaktan atıp onu kovdu. Siz bunun epey sert ve kesinlikle nazik olmayan bir davranış olduğunu düşünebilirsiniz. Evet nazik değildi ama tapınağı temizlediği kesindi. Hatta Nehemya kendi halkının Aşdotlu, Moavlı, Ammonlu putperestlerle evlendiğini öğrenince onlara da çok sert davrandı. Nehemya'nın kendisi onlara nasıl davrandığını bakın nasıl anlatıyor Nehemya 13. bölüm 25. ayet. Adamları azarladım, lanet okudum. Bazılarını dövüp saçlarını yoldum. Tanrı'nın adıyla onlara ant içtirdim ve yabancılara kız verip kız almayacaksınız dedim diyor. Putperestlerle evlenmeleri yüzünden ulusun başına gelen felaketten bahsetti Nehemya onlara. Günümüzde Nehemya gibi Tanrı'nın sözünü savunacak kişilere çok ihtiyacımız var.